أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu gerçek ve sanal alemde mahremiyet. Biliyorsunuz medyadaki bu kadar ani gelişmeler insanların birçok gizli şeylerini, sırlarını ortaya çıkarmaya ve insan arası ilişkilerde alışılmadık bozulmalara sebep olmaya başladı. Ondan önce de zaten yani bunların hiçbirisi olmasa bile insanların bir başkasının mahremiyetine son derece saygılı olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok sayıda ayetler var. Ama konumuza girmeden önce İngilizce sistemimizin yöneticisi olan Zeynep Hanım'ın konuya giriş mahiyetinde konuşmalarını dinleyelim. Bir genel bir giriş yapalım. Ondan sonra ilgili ayetlere geçeriz.
Tamam hocam. Öncelikle mahremiyet sınırlarının biz günümüzde neler olduğunu belki de bilmediğimizi gözlemliyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini okuduğumuz zaman bunların hiçbir tanesinin günümüzde gözetilmediğini, hatta gözetilmesinin özellikle bizim toplumumuzda garip karşılandığını, yadırgandığını fark ettik. Aynı zamanda bu kuralların şu anda fiziksel olarak yaşadığımız ve ilişki kurduğumuz insanlar arasında geçerli olsa bile sanal alemde artık mesajlaşma uygulamalarıyla veya sosyal medya uygulamaları onlar geliştikçe onların üzerinden artık bu mahremiyet sınırlarının bir başka boyutta ihlal edilmeye başladığını görüyoruz. Bu nedenle hem gerçek dünyadaki sınırlarımızı bilebilmemiz hem de bunların sanal alemde karşılıkları neler olabilir, nelere dikkat etmemiz gerekir, bunların üzerinden bir geçelim ve paylaşalım istedik.
Evet, şimdi mesela Nur Suresinin Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi olan Nur suresinin 27. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten gayre buyutikum hatta tes'inisu ve tusellimu ala ehliha. Müminler kendi evlerinizden başka evlere gireceğiniz zaman kendinizi tanıtın ve orada olana, orada olanlara selam vererek girin diyor. Sen kimsin? Orada olan nedir? Velküm hayrun lekum leallekum tezekkerun. Sizin için hayırlı olan budur. Belki bu bilgiyi kullanırsınız. Şimdi bu ev diye tercüme ettiğimiz kelime beyt'tir. Beyt, Arap dilinde kişinin gece kalabileceği bir yerdir. Küçük bir çadır da olabilir, bir oda da olabilir. Aile içerisindeki fertlerden her birinin kaldığı yatma odası olabilir ya da çalışma odası olabilir. Yani kendisine ait kapısını kapattığı yerler olduğu zaman oradan içeriye girerken mutlaka bir sizin kim olduğunuzu tanıtmanız gerekiyor. İçeri girerken de selam vermek gerekiyor. Bunlar son derece önemlidir. Şimdi Allah-u Teala diyor ki 28. ayette Nur suresinin eğer orada kimse yoksa, yani bir kişinin özel yeri, mesela özel odası ya da kendine ait olan müstakil bir bina, müstakil bir ev yoksa diyor, eğer orada kimseyi bulamazsanız izin verilmedikçe içeriye girmeyin. İzinsiz girmek yasak. Yani belki sizin aileniz içerisinde bir kişi de olabilir. Orada onun bir takım özel şeyleri olabilir. Eşyaları şu bu. Girip de o mahremiyetini ihlal etmeyin. وَاِنْ قِيلَ لَكُمُ اُرْجِعُوا فَرْجُوا. Şimdi gelmeyin, lütfen geri dönün dendiği zaman da dönün. هُوَ اَسْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Sizin için nezih olan budur. Çok da güzel ve nezih bir şey olur. Allah-u Teala ne yaptığınızı bilir. Yaptığınız her şeyden Allah'ın haberi vardır. Sizin niyetiniz de bilir, karşı tarafın niyetini de bilir, şu bu. Fakat karşı taraf, tamam ben şu anda müsait değilim diyorsa hemen geri dönün. Ya 2 dakika bir gireyim falan demeyin yani. Hemen geri dönün ve girmeyin diyor Allah-u Teala. 29. ayette de şöyle diyor. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ف۪يهَا مَتَعُنْ لَكُمْ. Yani içerisinde oturan birisi yokken ama onun içinde size ait bir mal var. Onu almak için girmek istiyorsanız alabilirsiniz. Şu odanın içinde bir çantam var, onu almak istiyorum. Ama içerisinde kimse yok. Kimse yoksa izin almana gerek yok. Senin şeyindir, girer. Sadece sen kendi çantana bakar, alır, çıkarsın. Allah aşağı vurduğunuzda gizlediğinizde bilir diyor Allah-u Teala. Orada başka niyetlerle de girebilirsiniz. Allah'tan başka kimse bilmezsin gerçek niyetinizi. Ama içerisinde oturulmayan bir yer, sizin eşyanız var. Onu almak için oraya girebilirsiniz. İzin almanıza gerek yok. Onu yapabilirsiniz. Yani şöyle ortak alanlar diyelim. Yani işte şurada diyelim mesela şu Süleymaniye Vakfı'nın su salonu. Burada çalışan herkes buraya rahatlıkla girip şey yapabilir. Kendine ait bir eşya varsa alabilir. Ya da bir başka alan da olabilir. Eşyanızı bir yere koymuşsunuzdur. Orada oturan birisi yoktur. Almaya gittiniz, baktınız kimse yok. Kendi eşyanızı almak için girip alıp çıkabilirsiniz. Evet, bu konularda konuşacaklarınız varsa.
Şimdi demin hocamız bahsetti evlere giriş kuralları konusunda. Birazcık aslında detay verelim. Evlere giriş niye bu kadar önemli? Çünkü aslında demin bahsettiğimiz mahremiyet, mesken mahremiyeti denen şey aynı zamanda yasada da yani her kanunda bir karşılığı olan bir yasadır, bir konudur. Mahremiyet dediğimiz şey zaten bir yasakla alakalı, haram kökünden geldiği gayet açık olan bir kelime. Yani girilmesi, dokunulması, bakılması, başkalarından yasaklanan, saklanan şeyler onlar için mahremdir. Ve o kişilerin kendi izinleri olmadan bunlara dokunulmamalı, bakılmamalı vesaire. Evlere giriş de aynen bu şekilde. Bu nedenle kişinin mesken mahremiyeti dahilindedir. Ve Allah-u Teala mahremiyeti özellikle nerede emrediyor bize? Kimsenin gizli bir şeyini araştırmama konusunda. Hucurat suresinin 49. surenin 12. ayetinde Allah-u Teala ey inanıp güvenenler zannın birçoğundan kaçının çünkü bazı zanlar günahtır. Kimsenin gizli hallerini araştırmayın diyor. Ve la tecessesu. Biriniz diğerinizin gıybetini yapmasın diyerek de devam ediyor ayet-i kerime. Şimdi burada gizli halleri araştırma konusunun günümüzde aslında bir normal hale geldiğini görüyoruz. Yani insanlar internette bazı şeyleri araştırabiliyorlar veyahut da bilgiye ulaşmak evet çok kolay ama bazı yerlere girmek, çıkmak, görmek artık o kadar kolaylaşmış ki şimdi dışarıdan mesela normalde bir eve kapısını çalmadan, izin istemeden, selam vermeden girmezsiniz. Fakat günümüzde yüksek binalar var. İşte sokaktan geçerken bazıları perde dahi kullanmıyorlar. Perde kullanmadıkları için aslında etrafları boş olduğundan dolayı kendileri görülmediklerini düşünüyorlar. Ama bir yandan da bazı teknolojik gelişmeler oldu. Herkesin elinde işte 10 kat, 20 kat zoom yapan telefonlar var. Veyahut işte çeşitli başka aletler, dürbünler vesaire. Maalesef bunlar kullanılarak normalde kapısına girip, işte kapısını çalıp izin istemeyeceğiniz bir insanın penceresinden içeriye izinsizce misafir olabiliyorsunuz. Aslında buna misafirlik denmez. İzinsizce o meskenin mahremiyetini ihlal edebiliyorsunuz. Şimdi bu insan ocağın perdesini taksaymış. Ya o bunu ifşa amacıyla, meskeninin içerisini sizinle paylaşmak amacıyla mı yaptı? Sizin bunu yapmaya hakkınız var mı? Ha diyelim ki o böyle bir amaçla yaptı. O zaman şöyle bir örnek düşünelim. Mesela yolda giderken normal şartlar altında tesettürlü olmayan bir kadının arkasından dönüp ona mahrem yerlerine bakmanız helal midir, yasak mıdır? Normal şartlar altında evet. Demin hocamız Nur Suresi 29. ayeti okudu. Zaten 30 ve 31. ayetleri de devam ettiğimizde ilk gördüğümüz şey gözleri sakınmakla alakalı. Yani tesettür ayetlerinin her ikisinde de hem kadına hem erkeğe verilen emirlerin başında ilk önce gözleri sakınmak geliyor. Aslında bize izni olan şeylere yalnızca bakabiliriz ve bize izin verilmemiş şeylerden gözümüzü kendimizin sakınmamız lazım. İşte mesken mahremiyetin de aynen bu şekilde düşünmeliyiz. Yani yanından geçiyoruz diye, perdesi açık kalmış diye bir evin içerisine dönüp bakamayız. Onları inceleyemeyiz. Onların özel hayatlarıyla, mahremleriyle alakalı herhangi bir şey bizi ilgilendirmediğinden dolayı oraya bakmaya hakkımız yoktur. Şimdi bunun dışında mesela selam vererek içeriye girmekten bahsetti hocamız. Kapı çalınıyor. Kimsin? Ben. Ben demek, selam verip kendini tanıtmaktan mesela bahsediyor ayet-i kerimede. Ben demek kendini tanıtmak değildir. O an insan karşısındakinin sesini kapının arkasından alamayabilir. Almasa da suçlu değildir. Biz de sanki şöyle düşünüyor. Canım ben onun o kadar yakınıyım, beni mi tanıyamayacak sesimden? Ben dediğimde tanımalı. Hayır, olamayabilir. İnsan boş bulunabilir. Veyahut da karşısındakinin sesinde bir değişiklik olmuştur. Çatallanmıştır, bir şey olmuştur. Tanımayabilir. Resulullah bunun gibi kapısına gelen ve benim diyen kişiye üç kere sormuş. Benim diyen kişinin kendisini tanıttığını düşünmüyor. Çünkü ismiyle tanıtması lazım kişinin. Ve bu şekilde de geri çevrilmiş. O yüzden insanların kendilerini güzelce tanıtmaları ve kapı açıldığında da selam vererek içeriye girmeleri veyahut da daha doğrusu ev sahibiyle muhatap olmaları gerekiyor. Şimdi izin verilmezse geri dönün diyor ayet-i kerime. Bizde yine çok yaygın olan maalesef kültürümüzün böyle fazla samimiyetten kaynaklanan bazı zaafları var. Bir kişi size şu anda müsait değilim dediğinde bir bozulma, bir kızma, husumet, işte canım ben yabancı mıyım, bana mı açmıyor kapısını, ne olabilir ki, bu kadar önemli ne olabilir? Bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmez. Bir insan müsait olmadığını söylüyorsa, hocamızın da demin özellikle belirttiği gibi hemen geri dönün deniyor. Yani lütfen girmeyin, müsait değilim dendiğinde artık araştırıp soruşturmadan geri dönmek gerekiyor. Bu gibi kuralları biz gündelik hayatımızda uygularken önümüzde yetişen nesillere de bunları öğretmeliyiz. Çünkü gerçekten bu karşısındakinin gücenmesi, kırılması nedeniyle onlara hayır diyemediği için çok zor durumda kalan pek çok ev sahibi, pek çok insan var. Bu yeri geldiği zaman insanın kendi akrabası, hatta annesi babası bile olabilir. Sonuçta müsait olup olmamak kişiye göre değişen, yani dışarıdan gelen kişiye göre değil, içerideki ev halkına göre değişen bir şeydir. O nedenle bu konuda alınganlık, kırılganlık yapmadan size müsaade edilmiyorsa ya da müsait değilim deniyorsa geri dönmek en uygun ve Kur'an-ı Kerim'e göre yapılması gereken davranıştır.
En nezih olan o diyor.
En nezih olan
evet,
budur.
Yani.
Evet. Şimdi peki bir de diyelim ki evlerimizin içerisindeyiz. Herkes birbiriyle aynı evin içinde yaşayabilecek zaten mahremiyet kurallarına uygun bir şekilde anne baba çocuklar diyelim varlar. Anne babanın odasına giriş çıkış ya da çocukların artık belli bir yaşa ermiş ergen olmuşlarsa ondan sonra onların odasına giriş çıkış konusunda da Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de düzenlemeleri var. Hocam siz mi okumak istersiniz bu
Tamam,
kısımları?
şimdi
Buyurun.
Allah-u Teala Nur suresinin 58. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, hakimiyetiniz altındaki esirler ile ergenlik çağına girmemiş çocuklarınız üç vakitte, sabah namazından önce, öğleyin elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra yanınıza girerken sizden izin istesinler. Bakın bu yani küçük çocuklarla ilgili. Henüz biraz sonra ayette göreceğiz. Henüz ergenlik çağına erişmemiş olanlarla ilgili. Zaten burada da Allah-u Teala öyle diyor. Henüz ergenlik çağına erişmemiş olanlar üç vakitte mutlaka izin isteyecekler. Ne zaman bunlar? Bu sabah namazından önce, öğlen vaktinde elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra yanınıza girerken sizden izin istesinler. Bunlar çıplak olabileceğiniz üç vakittir. Çünkü yatsı namazı bittikten sonra gecenin yarısı başlar, gecenin en uzun bölümü başlar. Gece yarısı insanların dinlenme vaktidir. Fakat şeyde biliyorsunuz bunu söylediğimiz zaman mezheplerin tamamı yatsı namazının vaktini sabah namazına kadar uzatmışlardır. Dolayısıyla bu ayette olduğu gibi yatsı namazından sonra ya da sabah namazından önce diye ayrı bir vakit yoktur. Halbuki İsra suresinin 78. ayetinde Allah-u Teala namaz vakitlerini anlatırken güneşin batıya kaymasından gecenin kararmasına ya da soğuğun başlamasına kadar namazı kıl, bir de sabah namazını diyor. Yani doğu ufkunda ışıklar yoğunlaştığı zaman, kümeleştiği zaman da sabah namazını kıl diyor. Şimdi burada yatsı namazının son vakti batı ufkunda ışığın kalmadığı bir vakit. O zaman yatsı namazı vakti bitmiş oluyor. Sıklıkla burada hatırlatıyoruz. Mesela Türkiye'de yatsı ezanı okunurken yatsı namazının bitimine 2-3 dakika kalmış oluyor. Ezan bitene kadar zaten yatsı vakti de bitmiş oluyor. Dolayısıyla sadece bu Türkiye'de değil, İslam aleminin birçok yerinde maalesef yatsı namazı yerine gece namazı kılmış oluyorlar. Şimdi o ayetten sonra Allah-u Teala Nebimiz Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki, yani 79. ayette ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek, gece yatağından kalk, sana özel, sana has ilave bir görev olarak namaz sebebiyle, namaz kılmak sebebiyle yatağından kalk. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a bir emir veriyor. Demek ki bu yatsının son vaktinden sonra yatma vakti başlıyor. Yatsının son vaktiyle yatma vakti başladığı için yatsı namazının sonunda, yani yatsı vaktinin bittikten sonra, yatsı namazından sonra artık kimsenin odasına çocuklar bile izinsiz giremez. Küçük çocuklar bile izinsiz giremezler. İzin alacaklar. Öyle pat diye girmek yok. Tabii ne yaptığını bilmeyen çok küçük olanlar hariç. Azıcık böyle ne yaptığını bilecek yaşta olan çocuklardır. Buluğa ermemiş henüz. Çünkü bunlar insanların çıplak olabilecekleri vakitlerdir. Mesela olayı sadece Türkiye için düşünmeyin yani. Mesela o Arabistan ve daha güneyi için, Ekvator bölgesi için düşünün. Çok sıcak bir dönem. O kapalı bir alanda adam rahatlamak için elbisesini çıkarabilir. Problem değil. Ama Türkiye gibi bir yerde de daha kendisini rahat hissettiği elbiseler giyer. Yani bu üç vakitte, yani sabah yatsıdan sonra, sabah namazı vaktinden önce. İşte bu vakit insanların dinlenme vaktidir. Bir de öğlende öğlen uykusu vardır. O öğlen uykusu da maalesef bizim buralarda artık unutuldu. Gerçi Araplar onu hep yaparlar, devam ettirirler. Öğlende azıcık bir şey uyusanız gününüzü ikiye katlayacak bir verim almaya başlıyorsunuz. Yani 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika neyse artık durumunuza göre çok ciddi bir şey oluyor. Bir de ben mesela yatsı namazından sonra işte girerken çocuk çocuklar için diyor izin istesinler. Yastıdan sonra bir başkasının evine de gidilmez. Çünkü yatma vaktidir. Mesela ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Bizim köyde hani birisi yastı vaktinde bir başkasına yanına gitse herkes şaşırır. Allah Allah. Gece yarısında bunun burada ne işi var? Hayırdır? Bir şey mi oldu? Diye sorarlar. Hayırdır? Ne oldu? Gece yarısı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de o gecenin yarısıdır. Nısfü'l-Leyl diye Allah-u Teala'nın belirlediği şeyde Müzzemmil Suresinin son ayetinde Allah-u Teala onu orada belirtiyor. Şimdi biz Zeynep Hanım söyledi bu sanal alem bir takım şeyler ama biz artık biz olmaktan çıktık. Gece gündüz kavramları bize ait olan kavramlar olmaktan çıktı. Gece yarısı bize ait olan kavram olmaktan çıktı. İşte gece saat 12 deniyor. İşte 12'de ertesi gün başlatılıyor. Ertesi günün başlamasının hiçbir işareti yok. Nasıl başlıyor? Ben dedim oldu. Ben dedim oldu. Yani ondan sonra gece eğlenceleri, işte bu çalışma hayatında bir sürü değişiklikler, şunlar bunlar. Bizim bütün bunları yeniden ele alıp, baştan aşağı çok ciddi manada hayatımıza uygulayarak insanlara örnek olmamız lazım. Mesela burada bir de Allah-u Teala şey söyledi, esirlerden bahsetti. Mâ meleket eymânukum diyor. Şimdi nedir mâ meleket eymânukum? Yani hakimiyetiniz altına girenler. Burada sıklıkla anlattığımız için birçoğunuz biliyorsunuz. Muhammed Suresinin 4. ayetinde Allah-u Teala düşmanın etkisiz hale getirilmeden esir almayı yasaklıyor. Alınan esirlerin de mutlaka serbest bırakılmasını emrediyor. Ya fidye karşılığı ya karşılıksız. Peki hadi karşılıksız serbest bıraksanız bile hemen gidemez. Onu evinizde misafir edeceksiniz. Bu esirler erkek de olur, kadın da olur. O esirler fidyelerini ödeyecekleri zamana kadar nerede kalacaklar? Esirler için özel bir yer yok. Esirler şeyde savaş ganimeti olarak paylaştırılır. O esir yanına alan kişinin kararıdır. İster karşılıklı serbest bırakır, ister fidye ister. Ama mutlaka serbest bırakılmalı. İslam'da, yani Kur'an'da ve Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında kölelik ve cariyelik diye bir şey hiçbir zaman olmamıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle aykırıdır. O esirler aile içerisinde kaldığı zaman ailenin küçük çocukları gibi muamele görürler. Yani kadınların onlara karşı örtünmesi de gerekmez. Nur Suresi'nin 31. ayetinde de Allah-u Teala onu bildiriyor. Mesela bu 31. ayette şeyi de görelim burada. Yani diyor ki, mesela bu kadınların işte başlarını açabileceği, yani rahat oturabilecekleri kişiler arasında şey yapıyor, şöyle diyor. Mesela o süslerini diyor eşleri, babaları, kocalarının babaları, yani kayınpederleri, kendi oğulları, kocalarının oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları ve huyunu suyunu bildikleri kadınlar. Her kadın yanında da açılmaz kadın. Çünkü tutar bu hanımı gider bir başkasına şey yapar, anlatır ve ahlaksızlık sebebi yapmaya gayret edebilir. Ev mâ meleket eymânuhunne diyor. Kadınların hakimiyeti altında olan esirler. Onun yönetimi de altında. Bu esirler bu evde kaldıkları sürece evin küçük çocuğu gibi değer görürler. Yani kendilerine çok değer verilir. Bu sebeple zaten işte 3 vakit dışında giriş çıkışlarına bir engel yok. Bu da diyor ki, çünkü diyor onlar sizin, siz onların çevresinde dönüp dolaşırsın. Çünkü hizmet ederler, gelir işte çay getirir, yiyecek getirir, bir şey getirir falan. Orada şey yok. Bir de burada şunu da tekrarlamak lazım. Şimdi bu esirlerin, mesela siz Mekke'yi düşünün. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i orada yaşatmayan Mekkeliler, onda da kalmadılar. Medine'ye 3 kere savaş açtılar. Bedir, Uhud, Hendek. Peki onların, Bedir'de alınan esirleri bir düşünün. O esirlerin ailesini düşünün. Biz bunları yaşatmadık burada. Bilir bunlara neler yapmışlardır. Mesela bir kız esir olmuş olsa, geri döndüğünde ailesi diyecek, ah kızım sana neler yapmışlardır. Uykularımız kaçtı, hep gece gündüz seni düşünmeye başladık. Ne dediniz anlamadım der. Nasıl ya? Ya beni evlerinin bir küçük bir kızı gibi aldılar. Sevgiyle, muhabbetle. Yok ya inanmıyorum der. Ya öyle öyle yaptı işte. Erkeğe diyecekler evet öyle. Aha sana hiç dokunmadılar mı? Ne dokunması ya? Bana çok değer verdiler. Aa ya bunlar ne biçim insanlarmış? Mesela Ömer radıyallahu anh zamanına kadar bunlar hep uygulandığı için o şeyler İslam alemine mesela şeye kadar, Fas'a kadar bir taraftan da Çin sınırına kadar o bölgeler savaşsız olarak İslam'ı kabul etmiş, bakmışlar ya bunlar ne kadar güzel. Biz bunların emirleri altına girelim. Çok iyi, biz bunu nerede gördük ki? Ama ne zaman ki bu ayetler yok sayılıyor, İşte esirler, işte köle ve cariye yapılıyor, alım satımı yapılıyor, her türlü affedersiniz cariyelerde bir sürü ahlaksızlığın vasıtası yapılıyor. Tabii ondan sonra niye Müslümanları kabul etsinler ki? Zaten onlara Müslüman demek de mümkün olmaz Kur'an-ı Kerim açısından. Asla Müslüman denemez. Çünkü dine uymuyorlar, dini kendi keyiflerine uyduruyorlar. Evet, diyor ki Allah ayetlerini işte size böyle açıklar. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır dedikten sonra Nur suresinin 59. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle diyor. Çocuklarınız ergenlik çağına varınca, kendi oğlun, kendi kızın ergenlik çağına varmış. Peki, kendilerinden önce ergen olanlar nasıl her zaman izin istiyorsa onlar da izin istesinler. Ergen olanlar. Şimdi mesela burada Zeynep Hanım'ın kızı var. Hadi küçükken 3 vakit dışında odaya girerken izin istemesi gerekiyor. Peki büyüdü, ergenlik çağına geldi, her zaman olacak. Peki sen onun yanına girerken bu ayetin hangi hükmüne tabi olarak izin istemen gerekir?
Onlar da ergen olmuş.
Sen de ergensin. Hı. Yani sen de artık çocukluk yaşında değilsin. Büyüksün yani yaş olarak. O zaman kendi çocuğunun odasına girerken bile izin istemen gerekiyor değil mi? Ya bu benim çocuğum, ya benim kızım, benim... O yok, öyle şey yok. Onun özel mahrumiyetine saygılı olmak zorundasın. Sen saygılı olursan o da saygılı olur. Mesela ben şahsen şey yapıyorum, benim eşim, yani eşin karı koca birbirinin yanına girerken izin istemez. Ama Allah rahmet etsin, eylesin, onun babası benim hocamdı, çok iyi bir insandı. Ya kocasıyım, benim yanıma girerken mutlaka bir şey yapar, yani geldiğini hissettirir, öksürür, şey yapar. Ha, ne kadar güzel insan, çok hoşuna gidiyor yani, eşin olmasına rağmen. O şekilde.
Nezaket.
Efendim?
Nezaket inanılmaz.
Ama ya, nezaket yani bu. İşte hadi eşler arasında Allah böyle bir şey sınır koymuyor. Yani karı koca tabii birbirleriyle her zaman en yakın olan kişilerdir. Ama o diğer hususlar ne kadar önemli değil mi? Evet.
Burada bir olay var Resulullah'ın başına gelen. Bir sahabe geliyor ona soruyor. Annemin yanına girerken izin isteyeyim mi diye. İzin iste diyor Muhammed Aleyhisselam. Sonra ama ben evde onunla beraber kalıyorum zaten diyor sahabe. Annenin yanına girerken izin iste diyor tekrar. Ama ben ona hizmet ediyorum diyor. Annenden izin iste diye tekrar yanıt veriyor. Anneni uygun olmayan vaziyette görmen hoşuna gider mi diye sorunca hayır diyor sahabe. Öyleyse ondan izin iste diyor.
Muhammed Aleyhisselam o sözü bu ayetin gereği değil mi?
Evet, kesinlikle. Yani ne kadar yakınımız olursa olsun, aramızda herhangi bir yanlık olsa da olmasa da artık ergen olmuş insanların yanına girerken kapıları kapalıysa onlardan izin istememiz gerekiyor. Müsaittir, değildir, müsait hale gelir, ondan sonra açar. O sırada da beklememiz gerekiyor. İster bir evden içeri girerken, ister bir odadan içeri girerken olsun. Ben yine bu konuda Resulullah'ın sünnetiyle alakalı bir şeyden bahsedeyim. Mesela bir kapıyı çaldığı zaman beklerken kapının sağında ya da solunda beklermiş. Niye? Çünkü tam karşısında beklerse açılır açılmaz içerisi görünür ve görebilir. Ya da ev sahibi de kapıyı açarken acaba içerisi görünecek mi diye endişe edebilir. Ama bir tarafa doğru durursa içeriği görmeyecek bir şekilde, hangi yönde açılıyorsa kapı, içeriği görmeyecek bir şekilde durursa o zaman ev sahibi de rahat edecektir. Belki o şekilde karşılayacak. Onlar için de mahremiyetinin, yani mesken mahremiyetinin yine ihlali söz konusu olmayacaktır.
Bunu söylediniz de aklıma geldi. Yani hakikaten insan çok üzülüyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'a o kadar büyük bir iftira yapılıyor ki bu konuda. İşte Zeynep'in işte açık kapısından bakmış da, vücudunu çıplak görmüş de, Allah ne kadar güzel kadınlar yaratıyor demiş de, ya böyle, yani böyle bir kişinin nebi olmasını bırak da doğru dürüst olması bile kabul edilemez. Öyle bir iftiralar yapıyorlar Muhammed Aleyhisselam'a. Çünkü şeyin, Ahzab suresinin o 37. ayeti Kur'an'a uygun değilse Muhammed Aleyhisselam'ın nebi sıfatıyla verdiği emirlerin de yerine getirilmeyebileceğinin bir örneği olarak ortaya konmuş. Mesela işte şeyin, Mümtehine suresinin 12. ayetinde Mekke'den gelen hanımlarla bir sözleşme yaparken, ki Allah-u Teala'nın burada hanımları seçmiş olması çok önemli. Çünkü maalesef insanlar hanımlara gereken değeri vermiyor. O hanımlarla bir devlet başkanı sıfatıyla sözleşme yapıyor tabi nebi. Orada ne diyor? وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ. Mümtehine 12. ayette. Marufta sana isyan etmeyecek bu kadınlar. Maruf ne? Kur'an'a uygun. Peki bu kadınlar Mekke'den gelmiş. Kur'an'ı nereden biliyorlar ki? Kur'an'ı bilmesi tamam elbette çok çok önemlidir ama bir de bunların fıtratları var. Ne demek? Doğal yapıları var bunların. Yani doğal yapıya ters olan şey zaten Kur'an'a da terstir. O zaman tersse onu araştırırsınız. Aslında yanlış alışkanlıklarınız olabilir. O ayrı. Ama bunu fark etmek zor değildir. Şimdi burada anlatılanlar, bakın eminim ki hepinizin doğal yapısına %100 uyuyordur. Hepinizi %100 mutlu ediyordur bu ayetlerde anlattıklarımız. Şimdi Ahzab suresi 36. ayette, 37. ayette Zeyd eşi Zeynep'i boşamış. Muhammed Aleyhisselam evlendirmiş onları. Boşadığını duyunca Zeyd de yanında evlatlık olarak büyümüş olan birisi diyor ki aman eşine dön, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diye söylüyor. O da dönmüyor. Bakın emrini tutmuyor. Neden tutmuyor? Çünkü eşini boşama hakkını ona veren Allah. Ondan sonra da şey tamamlanınca Allah-u Teala diyor ki sen diyor insanlardan korkuyordun. Allah'tan korkman gerekmez mi? Bak Zeyd'i suçlamıyor, onu suçluyor. Şimdi bu ondan sonra da diyor ki ne zaman ki Zeyd diyor eşiyle ilişkisini kesti, Zeynep'le seni biz evlendirdik. Niye evlendirdik? Ne demek evlendirme? Çünkü Allah-u Teala Nisa 13. 23. ayette kişinin öz evladının eşinin kendisine haram olduğu. Yani benim o iki tane gelinim var, iki tane oğlum var. Onların eşleri benim artık ölene kadar öz kızım. İster boşansınlar, ister boşanmasınlar. Ama evlatlıkların eşi öyle değil. Orada diyor ki seni onunla seninle biz evlendirdik ki Müslümanların evlatlıkları eşlerini boşadığı zaman onlarla evlenmelerine bir mani olmasın. Yani bu konuda örnek olasın. Muhammed Aleyhisselam da zaten Allah beni bu konuda örnek yapar diye korktuğu için ona baskı yapıyor. Şimdi bu geleneksel yapıyı tümüyle yıktığından dolayı işte Zeynep Hanım da gayet güzel anlattığı mutlaka izin istenecek diğer şey hayır kapının sağına çekil soluna çekil diyor. Kapının ağzına durma. Çünkü kapı açıldığı zaman içeride farkına varmadan görmemen gereken bir şeyi görebilirsin diyor. Ya bu kadar ayetler kendisine indirilmiş bir nebi. O kadar hassas tembihlerde bulunan bir zat. Hiç böyle bir şey yapar mı? Yani bunu da bu arada konuşayım dedim. Çünkü gerçekten beni çok üzüyor. Yani çünkü kendi sistemlerini de ortadan kaldırıyor. Çünkü nebi rasul farkı yok. Onun ağzından çıkan her şey Allah'ın sözü deniliyor. Haşa. Neyse evet.
Aslında birazcık da bunun sanal alemdeki karşılığından bahsedelim istiyorum. Çünkü aslında daha burada anlatacağımız şeyler olabilir. Mesela bilgi mahremiyeti gibi yani bize verilen sırların ya da bilgilerin başkalarıyla paylaşılmaması konusundan da biraz bahsedebiliriz. Aklıma şu ayet-i kerime geliyor Tahrim suresinin 3. ayetinde. Bir gün Nebi eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. O da onu diğer eşine bildirince Allah bu olayı Nebisine açık etti. Nebi onun bir kısmını eşine anlattı, bir kısmını da anlatmaktan vazgeçti diye devam ediyor. Eşine bildirdiğinde bunu sana kim bildirdi dedi. Nebi de Allah'ın bildirdiğini söylüyor. Şimdi bakın burada aslında olay ne? Yani size verilmiş olan bir bilgi var ve bu bilgiyi normalde almaması gereken bir kişiye siz iletiyorsunuz. Aslında o kişinin size bir güvenini tahrip ediyorsunuz. İkincisi de o bilginin gizliliğini ihlal ediyorsunuz. Ve tabii Allah'ın nebisi olduğu için Kur'an-ı Kerim'in iniş döneminde bu ortaya çıkıyor. Ve bu olayın çirkinliği aslında yanlışlığı daha doğrusu bize anlatılıyor. İşte bizim de bize emanet edilen bilgileri, bize verilen bilgileri kesinlikle affedersiniz. Kesinlikle kimseyle paylaşmamamız gerekiyor. Bize verilen bir sır o insanla alakalıdır. Onun itibarıyla hayatıyla ilgili bir şeylerle oynuyor olabilirsiniz. Onu başkasıyla paylaşırsanız eğer. Mesela bu olayda da belki bir aile faciasına neden olabilir böyle bir şey. Fakat bakıyoruz günümüzde maalesef işte televizyonlarda geniş aileler içerisinde yaşanan pek çok sıkıntılı olay var. İşte zaten bunlar genellikle birbirlerine yakın oturan, birbirlerinin evine destursuz giren çıkan, bu gibi kuralları gözetmeyen, bu nedenle maalesef aralarında zinaya yaklaştıracak şeyler oluşan insanlar arasında olabiliyor. Daha sonra bunlar televizyonda milyonlarca insanın gözünün önünde ifşa ediliyor. İfşa da aslında mahremiyetin tam zıttıdır. Yani gizli bırakmak, saklamanın tam zıttı olarak herkese duyurmak, herkese göstermek. Bu istenmeyen bir şeydir. Allah-u Teala Nisa 148. ayet olması lazım yanılmıyorsam. Kötü sözün açık edilmesinden hoşlanmaz, zulüm gören kişi başka diyor. Yani eğer siz bir zulüm altındaysanız ve bunu çözebilecek bir kimseye bu sözü iletiyorsanız bunda sıkıntı yok. Ama onun dışında hiçbir çözüm oluşturamayacak milyonlarca insanla kötü olayların, kötü şeylerin paylaşılması, bunların ifşa edilmesi, aile sırlarının ifşa edilmesi kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e uygun davranışlar değil, Allah-u Teala'nın yasakladığı davranışlardır. Şimdi geliyoruz sanal aleme. O zaman da aslında artık hepimizin hemen hemen kanıksadığı, ne var ki bunda dediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. İşte evini, yediğini, içtiğini, hatta artık yatak odasını bile insanlarla paylaşan videolar çekiyorlar insanlar. İşte gündelik hayatta normalde kalktığınızda elinizi yüzünüzü yıkayıp temizliğinizi yaparken, işte hanımlar bazen makyajlarını yaparken vesaire, bunları nerede yaparsınız? Yani sokakta yapmazsınız. Normalde evinizin banyosunda, herkesin girip çıktığı bir yerde de değil, işte izin alınarak girilip çıkılan bir yerde ya da kendi odanızda yaparsınız. Yani bunlar normalde insanların ifşa etmeyeceği hallerdir. Fakat artık bakıyoruz sosyal medyada bir şeyler anlatırken, paylaşırken, işte makyaj yapan, süslenen, giyinip üstünü giyinen, değiştiren vesaire insanlar var. Yani biz sınırları o kadar kaybettik ki normal şartlar altında kendi evimizin içinde başkalarının görmesini istemeyeceğimiz haller artık internet üzerinden herkese paylaşılabilir hale geldi. Hani bunlar haramdır, insan yapmasın. Yani herkes tabii ki kendi mahremiyetini kendisi koruyacak. Bunları ifşa etmemesi gerekiyor. Ama ifşa etti diye bizim de dönüp bakmamız, onları araştırmamız, onları incelememiz gerekmiyor. Çünkü bir Müslümanın bundan çok daha iyi işleri vardır. Başkalarının gizli hallerini bizim araştırmamız zaten Allah tarafından yasaklanmış. Onlar da normalde bizi ilgilendirmeyen gizli hallerini sergiliyorlarsa bizim de bakmamamız daha evladır diye düşünüyorum. Özellikle de bu gözleri sakınma emriyle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bir başka konu da yine sanal alemde ki aslında büyük aile faciaları yaratabilen bir şey. O da normal şartlar altında birbiriyle aynı ortamda baş başa kalması haram olan kişilerin sanal ortam üzerinden birbirleriyle rahatça görüşmeleri. Bir evli kadın, bir evli adam fakat kendi aileleri olduğu halde internet üzerinden, yazışma uygulamaları vesaire üzerinden birbirleriyle yazışarak normalde ailelerini ayırmaları gereken zamanı aile dışında birini ayırarak ve daha sonra kendilerini gayrimeşru bir ilişkiye sürükleyecek şekilde davranışlar sergileyerek maalesef internet üzerinden gayet kınanacak, Allah korusun, kaçınılacak davranışlar sergiliyorlar. Bu şekilde kurulan pek çok ilişki ve bu nedenle yıkılan pek çok yuva olduğunu yine günümüzde görüyoruz. Yani burada aynı mekan içerisinde kalmadıkları için baş başa bunun haram olmadığı söylenebilir mi? Çünkü bu da zinaya götüren bir şeydir ve Allah-u Teala zinanın kendisine değil ona yaklaşmayı haram kılmıştır. İşte bu nedenle normal şartlar altında eşiniz gördüğünde sizin mesajlaşmanız, yazışmanızdan bir böyle bir arkadaşlık sürdürmenizden razı olmayacağı bir kişiyle eşinizin görmediği bir yerde bu arkadaşlığı sürdürmeniz, böyle bir sanal ortamda diye böyle bir ilişkiyi sürdürmeniz mutlaka ki zinaya götüren ya da haram bir yoldur. Bunlardan kaçınmak gerekir diye özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü dediğim gibi maalesef günümüzde bunların örneklerini gayet sık görüyoruz.
Şimdi Muhammed Aleyhisselam bir sırrını bir eşine söylüyor, o da öbürüne söylüyor. Tabii birinin sırrını diğerine söylemek haramdır, gıybet oluyor. Yani çünkü başkasının yanında söylenmesini istemediği bir şey. O zaman sır olmaktan çıkar. Peki onu buna haber vereni, sana bunu haber verdi dediği zaman Muhammed Aleyhisselam deseydi ki şu hanım ne olurdu?
O da aynı şekilde.
Hayır, o da öyle şey yapardı, o suç işlerdi ve onlar arasında da bir çekişme çıkardı. Yani ailenin düzeni daha da çok bozulurdu. Bir de buna da çok dikkat etmemiz lazım. Yani öyle ulu orta konuşmamak lazım. Her duyduğumuzu da herkese söylememiz lazım. O şahıs eğer bunun söylenmemesini istiyorsa onun sırrıdır. Onu açık etmeye hakkımız yoktur yani.
Bilgi gizliliği denen bir şey var. Yani bizim aslında mahremiyet dediğimiz bilgi gizliliği baktığımızda. Ve mesela bazı şirketlere girerken insanlara bu konuda sözleşmeler imzalatılıyor ve bu sözleşmelerin bir maddesini dahi çiğnemek çok büyük maddi yükümlülükler altına, cezalar altına sokabiliyor insanı. Bilgi gizliliği her ne kadar işimizde varsa ailemizin içerisinde de var ya da arkadaşlarımızın arasında da var. Bunlar da gerçekten hani şu anda sanal alemde en çok KVKK işte kararları, yani korunacak bilgilerle alakalı şeyler çok önem taşıyor. İşte bir çağrı merkezini aradığınızda bile sizden izin alıyorlar o çağrının kaydedilmesi için. İşte aynen bunun gibi bir kişiyle birisinin konuşmasını, sesini kaydetmek, başka yerlerde yayınlamak, ondan sonra bir kişinin haberi olmadan onunla alakalı gizli bilgileri günümüzde çok kolay bir şekilde maalesef elde edebiliyoruz. Bunları elde edip ifşa etmek, bunların tamamı Allah-u Teala'nın yasakladığı ve gündelik hayatta haram olan şeylerin aslında sanal alemdeki iz düşümleri olan davranışlar.
Yine, mesela bir de var bu Ahzab suresinin 53. ayetinde. Müminler Muhammed Aleyhisselam'ın evine girebiliyorlar ama girmenin de bir sınırı var. Yani girip de öyle lafa dalmak, uzun uzun vaktini işgal etmek de bu da yanlış. Yani ne diyor? Yemek bitti mi dağılın diyor. Ve hatta yemeğin kabına bile bakmayın diyor yani. Çünkü orada bakalım tencerede ne var. O seni ilgilendirmez. Senin önüne gelene bak, sen diğerine bakma. İşte bunu mesela meal olarak okuyayım size buradan. Hatta bizim mealden okusak belki. Neyse bu Diyanet'in mealinden okuyayım, bir şey olmaz. Diyor ki ey iman edenler, yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin Nebi'nin evlerine girmeyin. Yani yemeğe çağrıldıysan git. Çağrılmadan gitme. Bu da çok önemli değil mi?
Evet, kesinlikle.
Çağrılacaksın. Çağrılmadan gitmeyeceksin. Peki falan saatte gelin diyorsa iyicem biraz önce gidelim. Hayır. Pişsin, hazır olsun, ondan sonra girin diyor. Çağrıldığınız zaman girin, yemeği yiyince de hemen dağılın, sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranış Nebi'yi rahatsız etmekte. Fakat o sizden çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Bak, gerçeği söylemekten çekinmez demek, yani bu yaptığınız yanlış. Yani gidiliyor, bakıyorsunuz ki saatlerce çıkmıyorlar. İşte mesela yatsı namazdan sonra insanların uyuma vakti diyor, dedi Allah-u Teala değil mi? Şeyde Nur suresinin 58. ayetinde. Bunlara dikkat etmek lazım. Gidip de insanları meşgul etmemek lazım. Bunlar da son derece önemli şeyler yani.
Bunun aynısı aslında sanal alemde de şöyle oluyor. İşte yazışma grupları vesaireler var. Gece yarısında mesajlar gelmeye başlıyor. Yani normal şartlar altında insanların ilgilenmeyecekleri bir saat. Orada da yani haram denemez elbette ki ama nasıl dediğiniz yatsı namazından sonra insanların evine gitmek garip karşılanırdı, bir şey mi oldu diye. İşte belli bir saatten sonra bunları yapmak da yine bir şey mi var diye insana düşündürüyor yani.
Evet, diyor ki herhalde çok önemli, çok özel bir şey var ki bu saatte aradı diyorsunuz. Ama de bakıyorsunuz ki hiç gereksiz yere aranmış yani. Bunlara da son derece dikkat etmek lazım.
Şimdi bu çocuklarla alakalı bahsettiniz. Henüz ergen olmamış çocukların izin istemeleriyle alakalı. Orada hani ufak bir belki ipucu olabilecek bir şey söylemek isterim. Normal şartlar altında işte çocuklar 2 yaşına yaklaşırken ya da işte 2-3 yaşları arasında tuvalet eğitimi alırlar. Bu eğitim esnasında çocuklara tabii mahremiyet eğitimi de yine bu yaşlarda verilir. Kendi özel bölgelerine hiç kimsenin yaklaştırılmaması, yalnızca bir anne ya da babadan bir tanesinin ya da işte bir bakıcının onunla muhatap olması gibi tavsiyeler çoğunlukla pedagoglar verirler. Bu iş bölümü artık aile içerisinde her nasıl yapılıyorsa çocuğa bu eğitimi veren kişinin onunla beraber tuvalete girdiği zaman odanın kapısını kapatması. Yani çocuğun oranın kapalı ve gizli bir mekan olduğunu, mahrem bir mekan olduğunu öğrenmesi. Evde başkaları da varsa oraya girmeden evvel kapıyı çalarak girmeleri, içeride kimse olup olmadığını kontrol etmeleri. İşte bu kapıyı çalma davranışını başka odalarda da sürdürmesi sağlanarak küçük yaşta çocuğa aslında bu izin alma eğitimi verilebilir diye düşünüyorum. Yani kapıyı çalarak banyoya girmeyi öğrendiği zaman çocuk yine başkalarının odasına da kapıyı çalarak girmesi gerektiğini öğrenecektir. Bunu işte saatleri artık bu saat geç oldu, bundan sonra kapıyı çalalım. Ya da işte sabahleyin erkenden kapıyı çalalım, bak kapısı kapalı diye çocuklara bu şekilde öğreterek erken yaşta eğer mahremiyet eğitimini verirsek, Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bu kıstaslara çocuklarımız da erkenden uymaya başlayabilirler. Ergen olmamış çocuklar bunları nasıl başaracak diyorsanız bu güzel bir başlangıç noktası olabilir diye düşünüyorum.
Tabii eğer biz bu ayetlere uygun bir hayat kurarsak, ki kurmak zorundayız, yani kurarsak değil, uymak zorundayız. Allah bunu emretmiş, biz uymak zorundayız. Uyarsak gerçekten aile hayatımızda da mutluluğun çok önemli bir sebebi olur bu. Yani herkes kendi haddini bilir, ne yapması gerektiğini bilir ve sınırları aşmaz. İnşallah hem bu konuda hem de diğer bütün konularda sınırları aşmadan hayatımızı sürdürürüz. Var mı başka şey yapacağız?
Süre tamamsa tamam, yoksa bu günah ve sevaplar konusunda da biraz mahremiyetten bahsedebiliriz. Süre varsa.
Vakit doldu.
Dolduysa tamam. Tamam. Başka bir program.
Hadi Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Kendi kitabına kayıtsız şartsız uyan, ona uyma dışında herhangi bir şeyi hedeflememiş olan, samimi ve kendisine tam teslim olan müminlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.